Ayrım 10.
Babalar, şu küçüğü niye davet etmiyorsunuz derken anneler, kız Müslüman ama ne de olsa prenses diyorlardı. Bir yıldır kendisini çağırmaya akıl bile etmeyen arkadaşlarından verdikleri ve çağrıldıkları davetlerin sözünü duyan Selma, son bir hafta içinde üst üste birçok davet aldı. Nezaketle teşekkür etti, annesine sorması gerektiğini söyledi ama içinden onlara hakaret etmeyi geçirdi. Marie-Laure uzaktan, "Fazla ciddiye almayın" demek ister gibi işaret etmişti. Hiç değilse o böyle bir şey yapmamıştı. Bu yüzden ona minnettardı. Ya ben? Ben yok muyum? Onların gözünde sadece bir ünvan mıyım? Oysa bir an için onların sevgilerini kazandığımı sanmıştım. Ne aptalmışım. Selma koltuk değneklerinin ucuyla yerdeki çakıl taşlarından hırsını alıyordu. Arkadaşlarının gözlerinde ilk kez yaşların biriktiğini gören Emel'in kolunu tuttuğunu bile fark etmemişti. Sakın üzülmeyin. Onları önemsemiş olursunuz. Biliyorum, buna değmezler. Ama Emel elimde değil. Sevilmeye ihtiyacım var. Ama ben sizi seviyorum Selma. Biliyorum, bu çok bir şey değil. Elbette bir şey Emel. Hem de çok şey. Çok da hoşuma gidiyor. Selma gülümsemeye çalıştı. Sadece dudakları büzüldü. Arkadaşının elini tuttu. Doğru Emel, beni seviyorsun. Ama niçin? Bu sınıfta senin gibi kuğular arasında çirkin bir ördek olduğum için mi? Bizi küçük gören Hristiyanlar arasında iki Müslüman olduğumuz için mi? Tutamadığı gözyaşları arasından bembeyaz Ortaköy sarayını görüyordu. Afacan ve dediğim dedikçe küçük bir sultanı ve ona tapan diğer çocukların hayranlığını. Ne kadar da uzaktı bütün bunlar. Gülfiliz. Ya sen Ahmet, Selma'nızı hatırlıyor musunuz? Beni seviyordunuz ve bu bana doğal geliyordu. Oysa şimdi kimsem yok. Hatta babam bile. Hayır, onu düşünmek istemiyorum. Kafasını iki yana salladı, elinin tersiyle gözlerini sildi. Kendi kendine ne söylenip duruyordu? Nasıl kimsem yok derim. En önem verdiğim yanımda ya, anneciğim. Anneciğim, o beni seviyor. Tabii ya, ben onun kızıyım. Olmasaydım sever miydi? Beni ben olduğum için sever miydi? Daha sonraki haftalar davetiyelerin ardı arkası kesilmedi. Selma annesinin hayret dolu bakışlarına rağmen bunları açmayı bile reddediyordu. Her kızın en şık olma iddiasında bulunduğu ve başlıca konuşma konusunun orada olmayanları çekiştirmek olduğu bu toplantılardan sıkıldığını ileriye sürüyordu. Sultan ısrar etmemişti. Kızının dik kafalılığında daha derin bir yaranın var olduğunu seziniyor ama Selma'nın sadece istediği zaman içini açacağını biliyordu. Eskiden o kadar açık yürekliyken şimdi nasıl da içine kapandı? Bazen benim yüzümden diye düşünüyorum. Ona ve Hayri'ye çok az ilgi gösteriyorum. Ama artık cesaretim yok. İsteğim de. Zaten onlara ne diyebilirim ki? Kendi kendimi yokluyorum. Suskunluktan başka çıkar yol bulamıyorum diye düşünüyordu. Zeynel ile kalfaların arasında oturan Selma halıların şekillerini inceliyordu. Raks eder gibiydi bu şekiller. Marie Agnes'in çay saatinde bir hocanın gelip Charleston öğrettiğinden söz ettiğini hatırladı. Gülmeleri, müziği duyar gibiydi. Bacakları karıncalandı. Boş yere hayal kuruyordu. Gitmeyecekti. Kaldı ki doğru dürüst giyeceği bir elbisesi bile yoktu. Sonra bütün bu davetlere bir karşılık vermek gerekirdi. Parayı nereden bulacaklardı? Aile zaten kıt kanaat yaşıyordu. Her 2-3 ayda bir sultan, Memcihan Ağa'nın yeğeni, gençliğini İstanbul'da geçirmiş ve aileye çok bağlı bir Ermeni kuyumcu aracılığı ile bir mücevherini satıyordu. Taşların güzelliğinden çok, 4 asırdır egemenliğine tabi oldukları Osmanlı ailesinin kalıntılarını sergilemek amacı ile yeni zenginleşen Maruni sosyetesinin hanımlarının kapışacakları mücevherlerinden birini. Ama mücevher hazinesi de elbet bir gün tükenecekti. Sultanın ciddi ciddi tasarruftan söz etmesi evdekileri güldürüyordu. Sultanın hiç para kavramı yoktu. Bir hesabı kontrol etmeyi her zaman reddeder, "Beni bezirgan mı sandınız?" diye sorardı. Üstelik o iğrenç kağıtlara dokunmaktan da nefret ederdi. Evin yönetimini Zeynel üstlenmişti. Ailenin tek erkeği o idi. Hayri 16 yaşına geldiği halde hala asık suratlı bir çocuktu. Sultan bu çekilmez işten kurtulmanın sevinci ile Zeynel'e istediği gibi hareket etme özgürlüğü vermişti. Sofrada yemeğin genellikle pek fakir olması, etin hiç bulunmaması gibi ayrıntılar üzerinde asla durmazdı. Bu işlerin çok üzerindeydi. Buna karşılık kapısını çalan fakirleri geri çevirmeyi bilmezdi. Cömertliği nam salmıştı. Kimse zamanın değiştiğini, daha az lütufkar olması gerektiğini söylemeye cesaret edemiyordu. Hele Selma hiç. Sultanın dostlarına, hizmetkarlarına, kölelerine, fakirlere hep verici olduğunu görmüştü. Vermek. Doğaldı. Eşyanın tabiatına uygundu. Bugün artık para yoksa değişmek mi gerekirdi? Annesi gibi o da yalvaran gözlere dayanamıyordu. İnsanları sevindirmekten o kadar mutlu oluyordu ki. Bir gün bir dilencinin yaklaşması ile para çantasını boşaltmasına kızan bir öğrenci, "Prenseslik etmekten vazgeçin," demişti. Selma dona kalmıştı. Sonraları artık var olmayan bir statüyü, bir üstünlüğü koruduğuna kendisini inandırmak için mi böyle yaptığını düşünüp durmuştu. Ama sadece içinden geldiği gibi hareket ettiği sonucuna varmıştı. Askerin görevi nasıl savaşmak, doktorunki iyileştirmek ise prenseslerin görevi de prenseslik etmekti. Mektubu bir berberi getirdi. Esmer tenini daha da koyulaştıran kırmızı üniformasını kuşanmanın övüncü içinde salon kapısının önünde dimdik duruyordu. Sultan koca yaldızlı bir tacın süslediği zarfı açmakla meşguldü. "İngilizler sayesinde Hıdiv'in Mısır kralı unvanını aldığı bir gerçek," diye düşündü. "Böyle uysal giderse onu imparator da yaparlar." Benzerlerine karşı gösterdiği alaylı hoşgörü bugün belirgin bir hoşnutsuzluğa dönüşmüştü. 1924 ilkbaharında Ödlek hükümdarın Osmanlı ailesinden olanları topraklarını kabul etmek istemediğini unutmamıştı. Mektuptaki koca koca harfler kendini beğenmişliğin bir simgesiydi. Kral Fuat'ın yeğenlerinden Prenses Sübeyde, Beyrut'tan geçerken sultanla görüşmekten memnuniyet duyacağını yazıyordu. Memnuniyet ha? Daha şurada dün efendileri olduğumuz zaman kabul edilmek şerefini bahşetmenizi isterlerdi. Kendisini gereği gibi kabul ederiz ama memnun kalacağından o denli emin değiliz. Sultan muzip bir gülümseme ile saltanat armasını taşıyan son mektup kağıtlarından birini aldı ve prensesi ertesi günü çaya beklediğini yazdı. Tam ortasında yumurta büyüklüğünde bir elmas bulunan ağır zümrüt gerdanlık dört bir yana ışık saçıyordu. Prenses Zübeyde eşikte kala kalmıştı. Gözlerini sultanın boynundan ayıramıyordu. "İçeriye girmez miydiniz?" Zübeyde derhal nezaket ile azametin en doğal biçimde birbirine karıştığı haşmetli ses tonunu tanıdı. Çocukluğunda kendisini hayran bırakan ve aynı zamanda ürküten, daha sonraları tüm çabalarına rağmen taklit edemediği ses tonunu. Salonun dip tarafında berjer koltuktaki gölge dimdik bekliyordu. Prenses kendini toparladı, zarafetle eğildi, derin bir temennahta bulundu. Doğrulduğunda buz gibi soran bakışlarla karşılaştı. Hiç kuşku yok. Ev sahibesi tıpkı Osmanlı sarayındaki gibi üç temennah bekliyordu. Beyrut'taki mütevazi evinin daracık salonunda her zamankinden fazla sultandı. Genç kadın zorlukla araları gittikçe kısalan iki temennahta bulundu ve daha işin başında yerli yerine oturtulmanın kızgınlığını yüzünde hissetti. Sultan nihayet gülümseyerek yanı başında koltuğu işaret etti. Oturulunca fark ediliyordu. Berjer koltuktan daha alçak, ev sahibesiyle konuşmak için boynunu uzatılması gereken bir koltuktu. Taht ile soyluların taburesi arasındaki fark. Giderek huzursuzluk duyan prenses, hakarete uğradığını farz ederek bunu belli etmek gerekir mi diye düşünürken, sultan son derece yumuşak ve tatlı bir sesle, değerli vaktini zavallı bir sürgünü ziyaret etmek için harcadığına teşekkür etti. alay mı ediyordu? Ama bu menevişli gözler ve tatlı sözler karşısında nasıl hırçınlaşabilirdi? Daha sonraki bir saat Zübeyde'nin ömründeki en uzun saat oldu. Zenginliğine ve gücüne güvenerek her zaman kıskanmış olduğu bir ailenin felaketini görmek, hatta incelikle çantasının dibindeki sarıp sarmaladığı küçük bir meblağı sunmak üzere gelmişken, bu hanedanın saltanat sürdüğü devirlerden de büyük haşmet ve azametle kabul ediliyordu. Tüm şu dedikodulara nasıl da inanmıştı? Fakirlikten, hatta sefaletten söz ediliyordu. Gerçi ev büyük değildi ama sultanın mücevherleri, ikramın bolluğu, üç mükemmel hizmetkar tarafından altın kaplama takımlar içinde biri gidip biri gelen pastalar, dondurmalar, tatlılar hiç de fakirliği yansıtmıyordu. Nasıl altından kalkabiliyordu? Son derece pervasız ve asla sorulmayacak bir soruydu bu. Sırası ve yeri geldiğinde prenses teşekkürlerini sunarak izin istedi. Bu kez sultanın önünde geri geri giderek üç kez temennahta bulunmayı unutmadı. Sultan koltuğunda sevecenlikle gülümsüyordu. Zavallı Zübeyde'nin duyamayacağı ve asla ihtimal veremeyeceği o uzaklaştıktan sonra Hatice'nin attığı kahkahaydı. Rüküş, gözlerine inanamadı. Sanırım ona iyi bir ders oldu. Artık buna benzer ziyaretler uzunca bir süre yapılmaz sanırım. Haydi çocuklar gelin, bu pastalar harika. Oynanan oyunun ve sultanın neşesinin sevinciyle Selma, Hayri, Zeynel ve az önce hizmetçi kılığına girmiş iki kalfa masaya oturdular. Bir de kısa boylu bir adam vardı. Hatice onu sağına oturttu ve bizzat ikramda bulundu. Bu sadık Ermeni kuyumcudan başkası değildi. Bir saat sonra koca siyah çantasının içinde bu olağan dışı davet için getirdiği zümrüt gerdanlığı ve altın tabakları götürüyordu. Mektup bana mı? Selma hayretle Irak puluna bakıyordu. Ona kim mektup yazabilirdi? Oradan kimseyi tanımıyordu ki. Her zaman anahtarı Zeynel'de olan posta kutusuna mektupları atan postacı kapıdan okula gitmek için çıkan genç kızı durdurmuştu. 10 kuruşluk bir fark ödemeniz gerekli. İşte burayı imzalayın. Teşekkürler matmazel. Bisikletine binip ıslık çalarak uzaklaşmıştı postacı. Mayıs'ın altın renklere bürünmüş bir sabahıydı. Selma merakla mektubu tarttı. Üzerindeki ince yazıyı tanıyor gibiydi. Oysa mektubu cebine soktu. Okula geometri sınavına geç kalmıştı. Hızlandı. Kalfaların pencereden onu artık göremeyecekleri köşe başına geldiğinde koşmaya başladı. Çabuk, zilin çalmasına 10 dakika vardı. Problem kolaydı. Sınav çıkışında öğrenciler cevaplarını karşılaştırmaya çalışıyorlardı. Selma'nın ikizkenar üçgenler ve paralel dörtgenler ile kaybedecek zamanı yoktu. Özür dilerim, beni bekliyorlar. Cevaplarını kontrol etmek isteyen Emel'i de hiçbir açıklama yapmadan atlattı. Beni bekliyorlar. Bunu ne diye söylemişti? Yalan söylemekten nefret ettiği halde. Onu cebindeki kağıt parçasından başka bekleyen mi vardı? Evine değil, deniz kıyısına, kornişe doğru yöneldi. Yavaş yavaş yürüyor, güneşin tadını çıkarıyordu. Bu mevsimde para kıran küçük dondurma ve limonata satıcılarının önerilerini gülümseyerek geri çevirdi. Eski Basul Oteli'nin civarına gelmişti. Oradaki çıkıntılardan birinde sakin bir köşe biliyordu. Tahta sıraya oturmuş mektupla oynayıp duruyordu. Öncesi daima daha keyifli olurdu. Sizi uzaktan görüp aşkını ilan eden hayalinizdeki prensi düşlemek mümkündü. Ama mektubu bir kere açtınız mı, sizi tatsız bir ziyaret için rahatsız edecek bir kuzinizin ya da habersiz bıraktığınız için sitem eden bir teyzenizin imzasıyla karşılaşırdınız. Kuzenlere gelince onlar hiç yazmazdı. Selma mektubu açtı. Bağdat, 1 Mayıs 1926. Sevgili küçük kızım, size bu mektubu denize atılan şişe misali gönderiyorum. 2 yıldır size kaç kere boş yere yazıp durdum. Mektuplarım ya kayboldu ya da bana cevap vermek istemediniz. Biliyor musunuz, babanız güzel Selma'sını kaybettiği için çok mutsuz. Tabii bu benim kabahatim. Ülkemi seçmiştim. Bana ihtiyacı olduğunu sandım. Ne iddia! O günden beri bu kararı verdiğime pişman olmadığım tek bir an geçmiyor. Anlayabilir, affedebilir misiniz? Kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki. Sizi büyüyüp yetişirken görmeyi o kadar isterdim ki. Çok güzel bir çocuktunuz. Şimdi çok güzel bir genç kız olmalısınız. Düşündüm ki belki bunca zamandan sonra yaşlı babanızı görmeyi arzu edersiniz. Halen Bağdat'ta konsolosum. Çok güzel bir kent. Ziyaret etmek istemez miydiniz? İsterseniz bana haber verin, sizin için ve kalfanız için derhal yol paralarını gönderirim. Birkaç ay, hatta daha fazla kalabilirsiniz. İsterseniz tabii, beni hiçbir şey bundan daha mutlu edemez. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizi seven babanız. Hamiş, tabii Hayri'yi de görmek isterim ama önce okulunu bitirmeli. Sultana hürmetlerimi iletmenizi rica ederim. Allah onu korusun. Babam, babam. Selma nefret ile mutluluk arasında uçuyordu. Bana neden bunu yapıyorsunuz? Size ne yaptım ben? Beni bırakıyor, sonra almak istiyorsunuz. Beni artık sevmiyor, sonra yeniden seviyorsunuz. Sizin için neyim ben? Küçücük gölge mektubu göğsüne bastırmış iki büklüm hıçkırıyordu. Acı ve tatlı gözyaşlarıyla. Sizi o kadar sevmiş, beni sevmediğiniz için sizden o kadar nefret etmiştim ki. Yüzü kasıldı. Ağzından bastırılmış bir çığlık çıktı. Oradan geçmekte olan bir adam, ümitsizliği böylesine şiddetle patlak veren küçük kıza hayretle baktı. Kız onu görmedi. Var olan tek şey elinde buruşturduğu kağıt parçasıydı. Beni özlediniz öyle mi? Ya ben? Küçük sevgili kızınızın ihanetinizi nasıl karşıladığını hiç düşündünüz mü? Çünkü bana ihanet ettiniz. Çoktandır ortadan kaybolmak istiyordunuz. Bunu hissediyordum. Daha sık yok oluyor, evde her şey size ağır geliyordu. Özgürlüğünüze kavuşmak istiyordunuz. Sürgün emri aradığınız fırsatı yarattı. Babacığım, en çok beni öpmeden gittiğiniz için kızdım. Konuşmuş olsaydınız her şey o kadar kolay olurdu ki. Anlayamayacağımı mı sandınız? Beni bu kadar mı az tanıyorsunuz? İnsan 13 yaşında artık çocuk değil. Hatta kendini koruyacağım diye körleşen yetişkinlerden daha iyi anlıyor bazı şeyleri. Benim zırhım yoktu. Sinirlerimle hissetmek istiyordum. Yalanlar arasından, kaçamaklar arasından erişmek. Erişmek mi? Neye erişmek? Bilmem. Ama bildiğim yaşamak buydu işte. Başka yolu yok. Zor bu. Güç ister. Ama siz severken güçlüydüm. Beni hiçbir şey söylemeden terk ettiğinizde gücümü elimden aldınız. O kadar mutsuzum ki baba. Bilseydiniz. Selma farkına varmadan bağırdı. Gözyaşları içindeydi. Güneş etrafında dönüp duruyordu. Birden müthiş bir yorgunluk hissetti. Yere batmak, gömülmek, daha derine gömülmek istedi. Huzur içinde. Bu sürenin üstünde ne vakittir oturuyordu? Eve dönmeye karar verdiğinde deniz kızarmaya başlamıştı. Heyecanlı seslerle karşılandı. Neredeydiniz? Ne oldu? Yaralı değilsiniz ya. İki kalfa etrafında kaybolmuşken bulunan bir civcivin çevresinde döner gibi dönüyordu. Salonda bilmem kaçıncı kez karakola telefon etmeye çalışan Zeynel elinde ahize, ağzı açık kala kalmıştı. Hayri gülmekten kırılıyordu. Size söylemiştim, gezmeye gitmiş. Ne diye bunca mesele çıkardınız? Kızının tuhaf bakışlarından önemli bir şey olduğunu anlamıştı Sultan. Ne oldu Selma? Genç kız onu duymamıştı. Zeynel'e dönmüş gözlerini dikmişti. Babamın 2 yıldır gönderdiği mektuplarını kim aldı? Herkes dona kaldı. Sürgünden beri ilk kez sultanın önünde Hayri Rauf Bey'den bahsetme cüreti gösteriliyordu. Ama Selma'nın görgüydü, kuraldı, dinleyecek hali yoktu. Öfke içinde sorusunu yineledi. Babamın mektuplarını kim aldı? Kim? Sultan buz gibi bir ifadeyle sözünü kesti. Kendinize gelin ve Zeynel'i suçlamaktan vazgeçin. Mektupları alan ve yok eden bendim. Büyük bir acıyla annesine döndü. Siz mi anneciğim? Ama niçin? Oysa onun suskunluğu yüzünden ne kadar mutsuz olduğumu biliyordunuz. Daha fazla ızdırap çekecektiniz. Sultan yumuşadı. Selma'nın ellerini elleri arasına aldı. Küçük kızım, yaralanacaktınız. Kendi kendinize bin bir soru soracaktınız. Sizin için madem ki ayrılık olmuş, tam olması daha iyi diye düşündüm. Biliyorum, ilk başta kolay olmadı. Ama sonra yavaş yavaş kadere boyun eğdiniz. Unutmaya başladınız. Unutmak mı? Ah anneciğim, babamı unutabileceğime nasıl inanabildiniz? Sultan tereddüt etti. İyiliğiniz için öyle davrandım. Hala da haklı olduğuma inanıyorum. Baksanıza sizi ne hale getirdi. Sizin yüzünüzden, sizin körlüğünüz yüzünden. Selma'nın gözleri çakmak çakmaktı. Dudaklarını ısırdı. Onarılmaz şeyler söylememeliydi. Kaçmalı. Kapı da çok uzakta. Odasına gitmeli. Anahtarı çevirip kilitlemeli. Kimseyi, hiç kimseyi görmemeli. Yere yığıldı. Babanı ve anneni öldüreceksin. Mer Bernabe ne demişti? Bu emirlerin kaçıncısıydı? Altıncısı mı yoksa yedincisi mi? Kafanızın içi kevgire dönmüş. Evet, Mer Açil. Dedem döndüğünde sizi ayağınızdan asacak. O zaman her yerde dedem deli diye anlatacak şeyiniz kalmayacak. Amma da üşüyorum. Üşüyorum sabahları. Cinler gibi yanıyorum geceleri şeytan gibi. Amma da kalabalık. Şu ağlayan beyazlı kadınlar kim? Şu giderek büyüyen delik. Şey mi? Hayır. Beni gömmeyin. Ölmedim. Durun. Zavallı. Öldüğünün bile farkında değil. Ama ölmedim ki. Üstelik bir de deliriyor. O güzelim annesini de üzmüş. Zaten hiçbir vakit aklı başında değildi. Babası da kahrından öldü. Babasını o öldürdü. Doğru değil. Babam beni sever. Ben onun küçük sevgilisiyim. Bütün sınıf gülmekten kırılıyor. Sen de mi Emel? Sen de mi onlarla birliksin? Şimdi de neyi söylüyorlar? Tanrı kraliçeyi korusun. Eh, bu daha iyi. Nasıl? Benim için değil mi? Ben kraliçe değil miyim? Zavallı annem, küçücükken öldü. Onu öldüren ben değilim. Lütfen doktor, bana doğruyu söyleyiniz. İyileşecek mi? Sultan sapsarıydı. Selma'nın başucundan ayrılmıyor, onu kendi varlığı daha kötüye gitmesini önleyecekmiş gibi bir saniye yalnız bırakmıyordu. Bilemeyeceğim Prenses Hazretleri, hassas bir yönüne darbe yemiş gibi. Ailede benzeri olaylar var mı? Tam değil. Babam melankoli buhranları geçirirdi. Özür dilerim prenses ama gerçeği bilmem gerek. Babanızın hezeyan ettiği olur muydu? Bilmiyorum doktor. Hatice Sultan bayılacak gibi oldu. O zaman çok gençtim. Babam kötüleştiğinde bizi uzaklaştırırlardı. Daha sonra tamamıyla iyileşti. Doktor doğruldu. Baş parmağını yeleğinin arasına soktu. Yani babanızın delilik geçirip geçirmediğini bilmiyorsunuz. Sizce kızınız da bunu bilmiyor. Bu her şeyi açıklıyor. Anlayamıyorum. Doktor konuşmadan önce kelebek gözlüklerini düzeltti. Doktor Freud'dan bahsedildiğini duydunuz mu bilmem. Avusturyalı bir psikiyatrdır ve teorileri ruh hastalığı alanında devrimler yarattı. Bu teorileri okudum. Kendi gözlemlerimle kıyasladım. Bazı pratik sonuçlar elde ettim ve itiraf etmeliyim ki bu sonuçlardan bir hayli memnunum. Heceler üzerinde teker teker durarak devam etti. Doktor Freud'a ve bana göre çocuğunuz nasıl çözümleneceğini bilmediği bir sorunla karşı karşıya kalmış. Bu sık rastlanan bir olaydır ve herkes kendine göre bir çare bulmuştur. Kimi alkol, kimi iş, kimi zevk-ü sefa, ne bileyim ama daha hassas olanlar deliliğe sığınmayı tercih ediyor. Tercih mi ediyor? Evet Prenses Hazretleri. Bilinçli olmasa da bir tercih söz konusu. Bilincin çeşitli kademeleri Doktor Freud'un maharet alanına giriyor. Bir bilgi hazinesidir o, değil mi? Ya kızım? Söylevi içinde kaybolup gitmiş olan doktor sultanı duymadı bile. Ne diyordum? Niçin böyle bir tercih de daha mantıklı olan bir diğeri değil? Çeşitli nedenleri olabilir. Bazen hayran olunan ve kendisiyle özdeşleşilen birinin etkisi de rol oynayabilir. Onun için kızınızın dedesinin hastalığını bilip bilmediğini sordum. Şayet biliyorsa, maalesef hizmetçiler yüzünden hiçbir şey gizli kalmıyor, bu özdeşleşmenin uzun sürmeyeceğini ümit edebiliriz. Çünkü sağlam değil, belkilere dayanan bir özdeşleşme. Gerilimler azaldığında, ben Doktor Ukhan, size bu kötü özdeşleşmenin yok olacağını söyleyebilirim. Sesi ciddileşmişti. Ama sizin de oynayacağınız bir rol var efendim. Her şeyi yaparım doktor. Siz sadece, özellikle hiçbir şey yapmayın. Gidin dinlenin. Bırakın kızınızla başkaları meşgul olsun. Çünkü bu haldeyken bile ve belki de özellikle bu haldeyken merak ettiğinizi seziniyor ve size karşı suçluluk duygusu daha da artıyor. Babasına ihanet etmeden sizin nasıl hoşunuza gideceğini, size ihanet etmeden onun nasıl hoşuna gideceğini bilmiyor. Onun için de gerçek dışı olana sığınıyor. Benim tavsiyem çocuğunuzu rahat bırakın. Tahmininiz benim varlığımın çocuğuma zarar verdiği şeklinde mi? Tahminim değil, teşhisim. Saygılarımla Prenses Hazretleri. Bu doktor bir eşek, dahası bir hödük. Anne sevgisinin kızına nasıl zararı dokunurmuş ki? Sultan çaresizlik içinde odada dolaşıp duruyordu. Bir de kentin en iyi psikiyatrı dediler. Şimdi ne yapacağız? Zeynel çekinerek ve sultana bakmaya cesaret edemeden, "Müsaade ederseniz sultanım," dedi. Onun safsatalarına bir an olsun inanmadım ama sizin dinlenmeye ihtiyacınız var. Ben hanım sultana bakar, en ufak olayda size haber veririm. Günahını ödeyeceksin. Şekilsiz gölgeler beyaz duvarların arasından geçip Selma'nın etrafını alıyordu. Ama ne yaptım ki? Ha ha ha, ne yaptığını soruyor. Ne salakça bir gülüş, onları kızdırmamak gerek. Vallahi ne yaptığımı bilmiyorum. Hiçbir zaman bilmeyeceksin. Cezan da bu. Affedilmez bir günah işlediğini bilmek ama bu günahın ne olduğunu bilmemek. Anlamıyorum. Anlamayacak ne var? Suçunu bilir, cezanı çekersen kefaretini ödemiş olursun. Bakkal hesabı gibi terazinin bir kefesine günahını, diğerine cezanı koy. Bir süre sonra borcundan kurtulmuş olursun. Bu işin kolayına kaçmak. Ceza çekersin ama eza çekmezsin. Biz seni cezalandırmayacağız. Sen cehennemliksin ve azabın ceza görmemen. Selma dehşet içinde yalvardı. Hayır, lütfen bunu yapmayın. Gölgelerden birini yakalamaya çalıştı ama tüm çabalarına karşın başaramadı. Ölmek istiyorum diye sızlandı. Sana ne anlatmaya çalışıyorduk? Sesler uzadı, uzadı, ıslığa dönüştü. Bizim dünyamızda, ufacık odanda, ufacık ülkende değil, gerçek olanda ölünmez. Ne ölüm vardır ne yaşam, ne gerçek vardır ne yalan, ne ilk vardır ne de son. Alt tarafı senin yaptığının hiç önemi yok. Çünkü bizim dünyamızda ne iyi vardır ne kötü, ne haklı vardır ne de haksız. Sonsuz ve kuralsız bir dünyadır bu. Selma söze karıştı. O halde yaptığımın hiçbir önemi yoksa beni affedebilirsiniz. Bu bir sabit fikir sende. İstesek bile yapamayız. Tamamıyla özgür olma ayrıcalığına sahibiz ama bu özgürlük en ufak bir karar vermemizi engelliyor. Biz üzerinde hiçbir şey tartılmayan teraziler gibiyiz. Selma kızarak yastığına gömüldü. Bütün bunlar anlamsız, dedi. Belki ama sen hiç anlamı olan sözler duydun mu? Kıt zekalıların yarattıkları o kahrolası sözcükleriniz gerçeği nasıl yakalayabilir ki? Hiç düşünmeyin, eğlenmeye devam edin ve üç boyutlu kutunuzdan dışarı çıkmaya kalkışmayın. Buna kalkışanları bizim müdahalemize gerek kalmadan kendi öz kardeşleri yakmadılar veya çarmıha gelmedilerse deli diye ilan edip demir parmaklıklar ardına tıktılar. İnan bana, köşende rahat durmak yeğdir. Sıkıcı ve dar mı dedin? Doğru. Ama sonsuzluk da tek düze. Bitmez, tükenmez alanlar, dayanılacak tek bir duvarın olmayışı, kapanan kapıların yokluğu, dahası soğuktan donulur. Örtünecek tek örtü bulunmaz. Hiçi hiç sanırlar. Yorucu mu yorucu? Nihayet uyudu. Zavallı küçük kızım. Kızarmış ve terlemiş. Zeynel usulca çarşafı Selma'nın üzerine çekti. Narin bedenini olmayacak bir serinlikten değil de çevresinde dolaştığı hissine kapıldığı kötülüklerden korumak istiyordu. Az önce Selma bağırıp çağıran hayaletlerle uğraşırken harem ağası sağ eliyle Kur'an'ı almış, ışıkları sonuna kadar açmış, bütün dolapların içine bakmıştı. Günümüzde istendiği kadar hortlaklar koca karı uydurmasıdır densin, Zeynel ülkesindeki köyünde acıkan hayaletlerin içeriye girmemeleri için geceleri yatmadan önce kapı önüne ekmek ve meyve konulduğunu hatırlıyordu. Ertesi gün hepsi yenmiş olurdu. Tombulca parmağı ile Selma'nın yanağını okşadı, sonra da bu cesaretinden ürktü. Biri görecek olsa bu saygısızlığını nasıl açıklardı? Boş bulunmak mı yoksa bir yaşlının taze bir cilde duyduğu arzu mu? Gerçek işkence altında bile söylenmemeli. Onun için kemiren ve mest eden, onu felaketlerin en büyüğünde bir kral gibi, bir ilah gibi, bir insan gibi yücelten o müthiş, o mükemmel sır. Baba. Selma gözleri korkuyla açılmış haykırarak doğruldu. Öldürme beni. Hançeri geri çek. Ben senin küçük kızınım. Beni tanımadın mı? Bak bana. Bu deriyi çıkartıp atacağım. Deli gibi yüzüğünü tırmalıyor, onu tutmak isteyen Zeynel'i itiyordu. Bak benim, küçük bebeğini tanımadın mı? Minicik bebeğini. Dizlerini kıvırarak çenesinin altına getirdi. Kollarıyla omuzlarını sardı. Beni hala görebiliyor musun? Öylesine çabuk ufalıyorum ki yakında cebine sokup götürebileceğin pembe bir deniz kabuğu olacağım. Seni hiç sıkmayacağıma söz veriyorum. Ama ara sıra beni okşayacağını söyle. Evet küçük kızım, seni okşarım, korkma. Zeynel inleyen çocuğun alnında elini hafifçe gezdirdi. Düşünmemi önlemek için kafama çiviler sokuyorlar. Baba, beni bırakma. Buradayım cicim, sakinleş, seni asla bırakmam. Selma titreyerek kolları arasında büzüldü. Seni, yalnız seni o kadar seviyorum ki. Heyecandan gözleri doldu. Selma'yı göğsüne bastırıp sevgiyle sallamaya başladı. Ya benim seni ne kadar sevdiğimi bilsen, benden önce hiçbir baba çocuğunu böyle sevmemiştir. Baba. Hizmetçilerin gizli gizli ardından gülüştükleri Zeynel. 16 yıl önceki o kutsal geceyi hayal mi etti, gerçekten mi yaşadı? Sultan tül perdelerle çevrili büyük bir yatağın içinde uyuyordu. Sert bir rüzgar çıkmış ve karşı konulmaz biçimde kendisini ona, hanımına, ecesine doğru çekmişti. O güne kadar olmadığı biçimde özgür ve benliğine hakim bir Zeynel, dudaklarını beyaz alnın üzerine değdirmişti. Büyülenmiş gibiydi. Sonrasını hatırlamıyordu. 9 ay sonra Selma doğmuştu. Herkes Hayri Bey'e çok benzediğini söylemişti. Zeynel susmuştu. Ama tüm bedeninde bir parçası olan tanıdığı o minicik varlığın kendisini çekişini hissetmişti. Uzun süre bu delice fikirleri itmiş ama özellikle son yıllarda sürgünün kendilerini bir aile gibi birleştirdiğinden beri bu fikirler olanca gücüyle geri gelmişti. Bugün ona seslenen kendi küçük kızıydı. Alt üst olmuş, çocuktan biraz uzaklaşarak onu seyretmeye başlamıştı. Selma'm, benim mucizemsin, benim şafağımsın, tanrıların inanılmaz armağanısın, Allah'ın üzerime serpiştirdiği gözyaşısın. Selma mest olmuş onu dinliyordu. Anlat baba, güzel şeyler söyle. Zavallı küçük çiçeğim, tek bir gün ışığı seni mutlu kılmaya yetiyor. Başını babanın omzuna daya. Şimdi anlıyor musun? Gözleri yarı aralıktı. Evet, diye mırıldandı. Ne büyük acı. Ama sana ne diyebilirdim? Bana asla inanmazdın. Sırrımızı kendi başına keşfetmen gerekiyordu. Sırrımızı. Selma daha da sokuldu. Bir şey söylemeyeceğine söz ver. Bizi deli sanırlar. Zındıklar. Kadir-i mutlak için olanaksızın var olduğuna mı inanıyorlar? Harem ağası öfkeyle doğruldu. Bu inançsızlığın sözünü etmek bile onu köpürtüyordu. Selma hayretle gözlerini açtı. Aniden nasıl da kızarmıştı? Ne diye bu denli yüksek sesle konuşuyordu? Bize divane diyorlar. Aklınız sizin olsun, yolunu kaybetmiş kör solucanlar. Selma'nın ellerini tuttu. Çocuğum, benimle birlikte deliliği kutsa. Sonsuzluğa, her şeyin birbirine karıştığı ve her şeyin açık olduğu en son noktaya götüren eşsiz yoldur o. Tanrı'ya ayağımızı sürçtüğü için şükredelim. Kafamızın içinde dönüp duran o bir damla civa için şükran duyalım. O damla artsın, bin bir ışıltı saçsın, kamaştır gözleri nur. Ey bağışlayıcı! Öyle tuhaf bir rüya gördüm ki Zeynel, bir bilsen. Selma pembe pembe olmuş, geriniyor, esniyordu. Saat kaç? Açlıktan ölüyorum. Hava güzel mi? Günaydın Leyla Hanım. Çilek reçeli yiyebilir miyim? Çilek reç? Kalfa gözleri fal taşı gibi açılmış kekeliyordu. Beni tanıdınız. Sizi tanıdım da ne demek? Leyla Hanım, iyi misiniz? Allah'ım, Allah'ım. Kalfa heyecan içinde odadan dışarıya fırladı. Sultanım, küçük sultanımız, küçük sultanımız iyileşti. Ona ne oluyor böyle? O kadar hasta mıydım? Neyim vardı Zeynel? Pek önemli bir şeyiniz yoktu. Sadece küçük bir gripti, işte o kadar. Zavallı Zeynelciğim, yalanı hiç beceremiyorsun. Sarayda yetişen biri için ayıp doğrusu. Anneciğim, bana niçin öyle bakıyorsunuz? Sultan odaya girmişti. Söyleyin, ne oldu? Annesi niçin onu kollarına almış, hiç alışık olmadığı bir sevecenlikle sıkıp duruyordu? Bir çeşit ateşli hastalık Selmacığım. İşte o kadar. Selma susuyordu. Sultan sakladığına göre durum ciddi olmalıydı. Bütün gücüyle hatırlamaya çalıştı. Hiçbir şey anımsayamadı. Sadece Zeynel'in dediklerini. Sahi, ne demişti? Selma ancak 2 ay sonra babasına cevap vermeye karar verdi. Bağdat'a gidemeyecekti. Dersleri. Ama niçin o Beyrut'a gelmiyordu? Memnun olurum diye yazıyordu. Memnun olmak mı? Tüm o heyecanları, o gözyaşlarını kapsıyor muydu bu sözcük? Ama kapsamaları da o yazmayacaktı. Şu davetiyelere basılan ve kişiliksiz, belirsiz memnuniyet sözcüğünü varsın babası istediği gibi yorumlasındı. Birkaç hafta sonra mektubu geri geldi. Irak'taki büyükelçi birkaç satırla bilgi veriyordu. Hayri Bey istifa etmiş ve oradan ayrılmıştı. İstanbul'a dönmemişti. Yeni adresi bilinmiyordu. Selma şaşkın, fil dişi renkli ipek kağıda yazılmış kara yazılara bakıyordu. Çok geç, çok geç yazmıştı. Babası gitmişti. Onu görmek istemediğini sanarak gitmişti. Onu yeniden getirmişti ve bu kez kabahat kendisindeydi. İçinden ağlamak gelmiyordu. Sadece üşüyordu. Minnetülhüsn kıyısında denize uzanan bir kayalıktan Beyrut limanı rahatça görülebilir. Her perşembe İstanbul'dan gelen bembeyaz Pierre Loti gemisi yolcularını boşaltır, birkaç saat sonra yenilerini ve yükünü alarak düşüncesinde hep öyle kalmış başkente geri döner. Yetişme çağındaki bir kız, sırtını taş duvara dayamış, hayallerini alıp götüren bu büyük beyaz gemiyi ufukta kaybolana dek gözleriyle izler. Selma önceleri limana inerdi. Kalabalığın kendisini itip kalkmasına aldırmadan memleketinin sesini ve kokusunu duymak için gözleri kapalı dolaşırdı. Onları iyice içine sindirdiğine inandığı zaman sadece o zaman gözlerini açardı. Tüm bu yüzler aşina gibiydi. Onları tek tek inceler, bakışlarında kendi şehrinden bir şeyler, tebessümlerinde Haliç'in özlediği o şahane gün batışını bulmaya çalışırdı. İstanbul'da insanlar mutlu mu diye sormaktan ya da bir sepetten görünen simitin bir parçasını, İstanbul şivesinin sıcaklığını, solmuş bir gülü istemekten kendini zor alırdı. Hayallerini süsleyen bu yolculara acıklı bakışlar fırlatır, onlarsa şaşkın ve ayıplayıcı gözlerle yanından geçerlerdi. Daha sonraları bu ıssız kıyıdaki kayalıklara sığınmayı tercih etmişti. Esrarını koruyan o kalabalıktan ve o sevimli ve sakin canavardan uzakta hayallerine daha iyi gömülebilirdi. Aylarca bir ziyaretgaha gelir gibi gelirdi buraya. Unutmak istemiyordu. Nasıl unutabilirdi ki? Bu Pierre Loti'nin çekiciliğini kaybedip diğerleri gibi alelade bir gemiye dönüştüğü, yolcularının Selma için dünyanın herhangi bir yerinden gelen yolculara benzediği güne kadar sürdü. Birkaç hafta boyunca onu geçmişin selmasına bağlayacak o heyecanı, o acıyı duymaya gayret etti. Boşuna. Artık acısını bile yitirdiğine göre her şeyini gerçekten kaybettiğini anlıyordu. Çok daha sonra limanın yolunu artık unuttuğunda Selma oraya acısını körüklemek için mi yoksa yavaş yavaş ondan kurtulmak için mi gittiğini kendi kendine soracaktı. Evinde hiç kimse bu haftalık gezilerden şüphelenmemişti. Perşembeleri Selma'nın tatil günüydü ve bütün gününü Emel'de geçirdiğini söylerdi. Sabahları bir kalfanın eşliğinde gelir, akşamları yine bir kalfanın eşliğinde dönerdi. Emel, kendinden 3 yaş büyük ağabeyi Marvan ile Dürzü mahallesinde görkemli bir evde otururdu. Anneleri kalp hastalığından öldüğünde ikisi de küçük birer çocuktu. Birkaç yıl sonra babaları da attan düşerek ölmüştü. İki yetime bakmak için teyzelerinden biri Mar İlyas'taki büyük eve gelip yerleşmişti. Çocuklara çok sıkı eski zaman terbiyesi vermişti. Okulda Emel gibi diz büküp selam veren ya da bir büyükle konuştuğunda yüzü kızaran başka bir kız yoktu. Ama teyze yaşlı bir kadındı ve günün uzun saatlerini yatakta geçirmesi çocuklara yine de belirli bir özgürlük sağlıyordu. Emel kendisi de yalnız büyüdüğü için Selma'nın yalnız kalma istediğini iyi anlıyordu. Esrarengiz gezintileri hakkında hiçbir şey sormaz, sadece arkadaşı kızarmış ve şişmiş gözlerle döndüğünde elini tutar, o da bir şey söylemeden ona sarılırdı. Emel hiçbir şey sormadığı için Selma yavaş yavaş ona açılacak, babasından söz edecektir. Öyle sanılmasını istediği gibi babasının ölmüş olmadığını, Irak'ı terk ettiğinden bu yana her ay dünyanın bir ucundan bir kart yolladığını anlatacaktır. İlki Brezilya'dan geldi, ikincisi Venezuela'dan. Dün Meksika'dan bir kart aldım. Ona cevap bile yazamıyorum. Adresi yok bende. Yerleştiğinde vereceğini vaat etti. Şimdilik durmadan dolaşıyor. İşleri için. Güney Amerika'nın cesurların zengin olabildikleri müthiş bir kıta olduğunu, beni yakında aldıracağını, yeniden bir sultan gibi yaşatmak istediğini yazıyor. Ama benim ne istediğimi hiç sormuyor. Ne istediğini kendi biliyor mu? Her şey öylesine gerçek dışı gibi ki. Bu cevap beklenmeyen mektuplar, bu ele avuca sığmayan baba, bu muazzam tasarılar, bu vaatler. Bazen bana yazmasın istiyorum. Artık ümit ile ümitsizlik arasında bocalamamak için. Ama yazmayacak olarsa bu sefer de ancak duyulabilecek bir sesle ekliyor. Biliyor musunuz Emel? Onu seviyorum. Oysa yarın yeni baştan beni terk edebileceğini biliyorum. O zaman da ondan nefret ediyor. Ölmesini istiyorum. Başını hırsla iki avucunun içine alarak beni sevmemesine dayanamıyorum. Artık ne düşüneceğimi bilemiyorum, dedi. Omuzlarını saran kollar, alnına konulan bir öpücük. Bütün öğleden sonra geniş divanda birbirlerine sarılarak oturmuşlardı. Emel hiçbir şey söylememişti. Sözlerin yarayı deşeceğini ve bu acı karşısında her yüreklendirmenin uygunsuz düşüp her öğütün yetersiz kalacağını içgüdüleriyle biliyordu. Arkadaşının ihtiyacı olan şey onun sevgisiydi. Akşam olduğunda hanım sultanı almaya gelen kalfa hiçbir şey fark etmeyecekti. Selma rahatlamış, sükunet bulmuştu. Emel'in şefkati ona gücünü yeniden kazandırmıştı. Küçük bahçe kapısında bir fayton bekliyordu. Sultanı görmeye kim gelmiş olabilirdi? Beyrut'un sosyete hanımlarının zübbeliğine set çektiğinden beri pek az ziyaretçi oluyordu. Selma annesinin bu davranışından gurur duyuyor ama bedelini pahalıya ödediğini düşünüyordu. O kadar yalnız kalmıştı ki. Ortaköy Sarayı'nın boş kalmadığı, zamanın hayır işleri, siyasi tartışmalar, aile toplantıları, arkadaş sohbetleri, ziyaretler arasında bölüştürüldüğü, köleler ve cariyeler ordusuna hükmedildiği ve bunların her birinin sorunu ile ayrı ayrı uğraşıldığı günlerden sonra 2 yıldan beri bu evde iki kalfa ve bir harem ağası ile baş başa kalınmıştı. Tabii Zeynel harem ağasından öte bir şeydi. Vekil harçtı, katipti, günlük hayata ilişkin her şeyde görüşüne başvurulan danışmandı. Ama bir dost, bir sırdaş mıydı? Selma annesini tanırdı. Ümitsizliğe düşse bile mahiyetinde bulunan birinin önünde zaaf göstermeyeceğini bilirdi. Bu bir kibirlilik değildi. Sultan, Zeynel'i ailesindeki pek çok kişiden daha çok takdir ederdi. O öylesine kök salmış değer yargılarıydı ki, yer yerinden oynasa değişmezdi.